Cem İçiçek de konuşalım istiyoruz.
Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey bunu sormak için. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Emre, Hakan Şükür de telefon attığımızda.
Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı.
Esat Canan şu anda telefon attığımızda. Virgül koymanı rica edeceğim.
Hem Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle, başlıyor.
İyi akşamlar. Bugün 7 Ocak 2016. 7 Ocak 2016 saat 17.30 rsfm'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programına başlıyoruz. 1,5 saat boyunca beraber olacağız ve bütün dünya aslında diken üstünde diyebiliriz. Bunları aktaracağız size. Bir tarafta Paris'te canlı bomba saldırısı tehlikesi. Bir tarafta hemen yanı başımızdaki savaş. Diğer tarafta İran'la Suudi Arabistan arasında artan tansiyon. Ve bugün Yemen'de İran Büyükelçiliğinin bombalanması. Hemen peşinden bizim içimizde Güneydoğu'daki olaylar. Maalesef yasaklar devam ediyor ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Onun dışında da bu duruma çözüm bulmak isteyen girişimler. Bütün bunları aktaracağız size 1,5 saat boyunca. Ankara'da bir grup aydın gittiler ve siyasi parti liderleriyle görüştüler. O görüşmelerde neler konuşuldu ve hükümetin tavrı ne? O görüşmelere katılan bir isim bizimle beraber olacak ve oradaki izlenimlerini aktaracak. Dokunulmazlık meselesi çok konuşuluyor. O konuyla ilgili daha önce dokunulmazlığı kaldırılan Kürt siyasetçi Sedat Yurttaş'la bir değerlendirme yapma imkanı bulacağız. Bu arada Selahattin Demirtaş'ın da açıklamaları var. Sırrı Süreyya Önder'inde. Önder, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü gündeme taşıdı. Bu artık acil bir durumdur dedi. Mecliste kadınlar barış için eylem yaptılar. Bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve aktivistler meclisteydi ve beyaz tülbent açtılar. Barış istediler. Ayrıca hükümete yakın medyada CHP'nin gençlik kolları başkanı hedef haline geldi. Çünkü o gençlik kolları başkanı Gezi'de nasıl birlikteysek Güneydoğu'da şu anda sıkıntıda olan Kürt kardeşlerimizle birlikte hareket etmemiz lazım dedi. Bu açıklamayı yaptığı için de hükümete yakın medyanın tepkisine neden oldu. Hemen yanı başımızda artan tansiyon demiştik. İran'la Suudi Arabistan zaten gerilim had safhadaydı. Bunun üzerine bir de Yemen'deki İran Büyükelçinin bombalanması eklendi. İran çok sert tepki gösterdi. Ne oluyor diye soracağız İran'da. İran'a bağlanacağız. Çocuklar işkence görüyor. O görüntüleri hatırlayacaksınız. Daha önce internete düşmüştü ve bir üvey anne tarafından çok ciddi işkenceye maruz kalan bir çocuk vardı. O üvey anne tutuklandı. Şimdi başka bir görüntü var. O görüntüde de bir çocuk annesinin, üvey annesinin kendisine nasıl işkence ettiğini, nasıl dövdüğünü anlatıyor. Gerçekten çok etkileyiciydi. Peki devlet ne yapıyor? Bu tip durumlar daha önceden çocuklar zarar görmeden engellenemez mi? Uzmanıyla konuşacağız. Kadın cinayetlerine dur demek için kurulan platform dün akşam bir konser düzenledi. Konserde önemli sanatçılar vardı. O sanatçılardan biri de Ceyhan Babur da konuğumuz olacak. Hem konserle ilgili bilgi alacağız hem de kadın cinayetleriyle ilgili hassasiyetini bize aktaracak. Bugün Silivri cezaevindeki eylem veya nöbet diyelim, Barış Umut Nöbeti de sıra Kardeş Türküler'deydi. Kardeş Türküler'den bir bağlantı yapacağız. Hem Silivri Cezaevi'nin önündeki o atmosferi anlatmalarını isteyeceğiz. Hem de orada okudukları türküyü de sizlerle paylaşacağız. Başlıklarımız böyle. 1,5 saat boyunca birlikteyiz. RSFM'desiniz. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunuizle.com adresinden de eğer bilgisayar başındaysanız görüntülü olarak bizleri izleyebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Bütün bu önemli başlıkları açacağız yavaş yavaş sizler için.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Doğuda Güneydoğu'da yasaklar devam ediyor belli bölgelerde. Artık herhalde hepimiz 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Cizre'de, Nusaybin'de ve Cizre'de, Silopi'de ve Sur'da. Oradaki o olayların artık şirazesinden çıkma ihtimali üzerine çok ciddi kaygılı bir grup var. O grup oraları görüp ondan sonra da Ankara'dan bir barış grubu olarak adlandırıp kendisine randevular talep etti. Gitti Kılıçdaroğlu'yla, Demirtaş'la ve Davutoğlu'yla görüştü. Bugün de Numan Kurtulmuş'la bir görüşme vardı. O görüşmelere katılan bir isim de şimdi bizimle birlikte. Hep ölümlerden ve oradaki cenazelerden bahsetmeyelim. Bir de çözüm umudundan bahsederek başlayalım istedik. Oradaki durumu vermeden önce ve Tarık Çelenk'le o umudu konuşalım. Merhabalar Tarık Çelenk.
Merhabalar, iyi akşamlar.
Teşekkürler. Dün akşam en son Davutoğlu'yla görüştünüz. Öncesinde de Kılıçdaroğlu ve Demirtaş görüşmeleri vardı. Bir grup aydın olarak nedir izleniminiz? Öncelikle onu bir alabilir miyiz?
Yani bu randevuları kabul etmeleri de bence
önemli.
Önemli tabii.
Çok önemli.
Yani çünkü eskiden bu kadar kolay randevu alamıyordunuz.
Evet.
Randevulardan sonra da bu tip girişimleri sempatiyle karşıladıklarını ifade etmeleri arttı. Bunun arkasından da bizim izlenimlerimizi dolaylı olarak talep etmeleri güzel şeyler. Zaten bugün Duman Beynendi görüştü. Yani bu bile bir umuttur. Yani umutsuz olmaya hayat, yaşam devam ettikçe umut var demektir. Yani
tabii kaygı çok yüksek isterim. Ama mutlaka umutlu olmak lazım. Bir yerde bitecek evet. Çünkü bu mümkün olan en kısa sürede bitmesi asıl olan tabii.
Evet, evet, evet. Yani öyle. Tabii yani bunun psikolojisi politiğinin önüne geçmiş bir süreç maalesef. Yani psikolojik faktörler politik faktörlerin çok daha önünde. Yani bir işin bir siyasi denklemi vardır. Psikolojik ve diğer sosyal süreçleri zorlar ama maalesef burada psikoloji çok daha ön planda. Maalesef çok iyi niyetli çabalar gösterildi ama hep siyaset yönünden ya da hizmet yönünden hiçbir zaman bir politik bir psikolojisinin üzerinden bir çalışma, onun üzerinden bir siyaset geliştirilemedi. Umarız bu tecrübeler bizi bir daha önümüzdeki dönemde ders olur diye.
Peki muhalefetin tutumu nasıldı? Mesela Demirtaş ve Kılıçdaroğlu, öncelikle onu sorayım, sonra da bir de hükümeti sormak isterim.
Yani Demirtaş'ta bir yani bu konuda devamlı yapıcı olmaya çalışıyor. Tabii kendisine eleştirilerimiz oldu. Dil konusunda eleştirilerimiz oldu. Kabul de ediyor. Kendisinin yani özellikle ben politik dilden vazgeçip de insani dile dönmesini ve yani orada yaşananların duygusal olarak özellikle önemli olan Sünni Türk sağıdır ondan paylaşmasını ve oradaki işte Trabzon'daki teyzeye, Yozgat'taki amcayla paylaşmasını ve yani bunun bu psikolojik süreçleri ön plana geçirdiği zaman Türkiye'deki zaten sağ iktidarlar bu konuda etkilenecektir. Yani tam tersine Kürt hareketi başından itibaren sol ve liberal kesimden Türkiye'leşme projesini ön plana koydu. Bu çok yanlış bir projeydi. Doğru tarafı vardı ama eğer Türkiye'leşmek istiyorsanız %60 bloğu hiç zaman yok saymamak gerekiyor. Bunu vurguladık ama somut çözüm önerileri oldu. Eski süreçleri anlattı. Şu anki insan kayıplarını fotoğraflarla ve örneklerle verdi. Yani Türkiye'nin çıkarlığını, devletin bütünlüğü konusundaki hassasiyetini dışarıdaki temsil şeyini ifade etti. Bundan sonra da çok şey yapmaya hazır olduğunu, bu konuda bizlerin de belli mesajları Sayın Davutoğlu'na iletmemizi, kamuoyuna iletmemizi rica etti.
PKK ile ilgili bir değerlendirmesi oldu mu?
Ya PKK ile ilgili anladığım kadarıyla benim de tezim odur. Yani Rojava üzerinden bir kırmızı çizgi kalkarsa Türkiye'deki süreçlerin çok daha rahat çözülebileceğini, bu terör baskısının ortadan kalkabileceği konusunda ben ondan dolaylı bir mesaj aldım. Zaten benim de düşüncem oydu. Yani Rojava üzerinden harareti Türkiye yükseliyor. Türkiye Rojava'da kırmızı çizgiyi ve orada işte terörist akışı, silah eğitimi alıp buraya geliyorlar. Türk soluğu ya da Kürt siyaseti tarzında bir gerçek var ama bunu tam tersine sosyal, ekonomik ve demokratik entegrasyon işbirliğine çevirebilirse
oradaki tıpkı Kuzey Irak'ta olduğu gibi daha
evet,
önce.
Evet, aynı. Yani Kuzey Irak'ta da biraz çok şey sıkıntılı oldu ama çevirebilirse Kandil'i bile boşaltabilir diye düşünüyorum. Türkiye Rojava üzerinden Türkiye'deki sorunu çözebilir.
Peki,
bence ona odaklanmak
lazım. Davutoğlu'nun acil çözüm gibi bir kaygısı olduğunu gözlemleyebildiniz mi? Yani durumun ne kadar vahim olduğuna ilişkin kendisinin bir gözlemi, bir izlenimi var mıydı veya sizin
yani Davutoğlu oldu? Tabii sadece yani yaşananların gerekçesini anlatmaya çalıştı. Yani gerekçe olarak ikna da ediciydi aslına bakarsanız. Yani o bölgenin silah ve cephane deposu haline dönmesinde yerel siyasetçilerin ve merkez siyasetçilerin net rollerinin örnekleriyle açıkladı. Ve öz yönetim fikrine karşı olmadığını ancak fiili bir anayasa varken bu anayasayı tanımadan ben burada öz yönetim ilan ettim demenin bir devlet, hiçbir devlet tarafından kabul edilemeyeceğini, işte cenazelerle ilgili, bilmem daha yaşanan sivil ölümleriyle ilgili de hassasiyetlerini ve mevcut olayları anlatmaya çalıştı.
Peki tabii çözüm ben, olarak bir şey, yani bir farklı bir çözüm kafasında yani, görebildiniz yani, mi? Çünkü Oya Baydar şöyle bir şeyden bahsediyor. Kendi tabanındaki Kürt tabanıyla bir muhataplık yaratıp oradan bir çözüm yolu üretmek gibi bir izlenim edindim diyor. Sizde oldu mu öyle bir izlenim?
Yani o dolaylı bir izlenimdi ama yani bu HDP ya da diğer Türk siyasi hareketinin KCK'yı dışlayacağı manasına gelmiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunun bir çözüm olmayacağı çok açık. Ben şu soruyu sordum sonunda kendisine. Çok ikna ettiğiniz argümantasyonlarınızdan bizi, yani olayın işte cephane deposuna dönüştürülmesi, siyasetçilerin, belediyenin işin içine karışması ve vesaire durumu. Peki dedim, uyguladığınız politikalar son 3-4 aydan bu yana sizin hedeflerinizi, terörü ya da bunu indirme ilgili hedefleriniz yüzde kaç karşıladı? Ne kadar başarılı oldu? Sizin uyguladığınız politika burada bu süreci geriye mi itti, ileriye mi götürdü tarzında bir soru sordum. Yani bence temel sorulması gereken soru. Ya ben net bir cevap alamadım. Bilmiyorum, ben öyle anladım.
Yani çünkü şöyle bir serzeniş de görüyorum ben o sizin gruptan yapılan açıklamalarda. Bizim izlenimlerimizi aktardık ama daha çok o kendi istihbaratları üzerinden değerlendirme yapıyor. O oradaki acil çözüm beklentisinin biraz ötesinde bir duruşu var gibi.
Yani ama bu tip görüşmelerin doğasında şu vardır. Siz kendi içinizdekinizi anlatırsanız o da kendi içindekini anlatır. O da paylaşmak istiyor doğal olarak. Yani belki kamuoyunun fazla bilmediği şeyleri paylaşmak istiyor. Normal ama şunu söyledi. Yani dedi siz de gidin görüşün. Yani çözüme kapalı değiliz tarzında. Yani en azından bizi kabul etmesi, bize 2,5 saatini ayırması. Saatlerce evet. Hepsi ayırdılar. Yani onunla arkasından ucunu açık bırakması, danışmanları araması, ne düşünüyorsunuz, nasıl izlediniz falan. Bunlar kötü şeyler değil ya. Yani aynı şekilde Numan Kurtulmuş'ta da aynı şeyi gördüm. Çok yapıcıydı. Yani çok yapıcı ve şeydi. Yani çözüm önerilerine çok açık bir yapısı var. Bunlar güzel şeyler yani. Bu insanların da elimizde var olması.
Valla son dönemde yapılmış tek olumlu hareket gibi geliyor bana bu sizin girişiminiz. Çünkü bugüne kadar hep karşılıklı siyasi atışmalara biz şahitlik ettik. Bugün ilk yani, defa tabii, farklı evet. Düşüncelere sahip insanlar gidip hükümetle, muhalefetle oturup bu meseleyi masanın önünde konuştular. Bu bile çok ciddi bir şey tabii artık.
Yani doğru,
o kadar
bu iki taraflı bir şey. Bir bu tarafta bir meseleyi kendi aramızda kişiselleştirmeyelim. Hiçbirinizin başarısı değil bu. İkincisi herhangi bir politik tarafı karşı olarak, yani başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere kimseyi karşı olarak almamak, hepsini yapıcı olarak kabul etmek ve bu kabullerle herkes düşündüğünü, ne yapıyorsa söylesin tabii, hangi düşüncede olursak olalım. Evet. Yani biz öyle böyle şey bir, yani bir planlı düzenli bir grup değiliz. Yani şu anda böyle geldi. Bu herkes de.
Peki aynı grup Cumhurbaşkanından bir randevu talebinde bulundu mu?
Yani bunu Numan Bey'le falan paylaştık ama biraz bunu erken olduğunu ifade etti. Zamanlamasının olacağını onu beraber değerlendireceğiz ileride, yani onun şeyini. Böyle bir şey de tabii gerekli ama Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir randevu alma konusunda mutabakata vardı. Aramızdan bir arkadaşımız zannedersem Gülsen Hanım, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, eski Cumhuriyet Halk Partisi
Milliyetçi'nin
da evet, o da zannediyorum şey üyesi, parti meclisi üyesi evet. Şu anda. O da bir randevu tarayabilecek Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Yani toplumsal geri dönüşler bizi motive ederse yani biz burada gidebildiğimiz kadar gideriz. Ya da bizim gibi insanlar en azından gitsin, biz yol açmış oluruz, bir işaret bir şey yapmış oluruz. Faydası olur yani bu toplum gelişmiş bir toplum. Bunun sivil insanı aydını var, yani sırf bürokratı yok. Bu toplumdaki sivil yapı teknik ya sosyal manada belki de politikacıların çok daha aşkında bir yapı vardı. Yani yazık bu topluma bu noktalara gidiyorsak.
Konuşmak lazım. Çok teşekkürler evet, Tarık Çelik. Katıldığınız izlenimlerinizi bizimle paylaştınız.
Sağ ol.
Evet, bir grup olarak oraya gidildi ve izlenimlerini aktardı Tarık Çelenk. Bu önemli çünkü bugüne kadar çözüm konusunda herkes kendi durduğu pozisyondan çözüm önerisini dile getirmişti. Demirtaş, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu mecliste çözülmesi lazım bu mesele diyor ve orada duruyor. Davutoğlu oradaki silahlar temizlenmeden bu mesele bitmez diyor. Son silah oradan temizlenene kadar bu iş devam edecek diyor. Demirtaş, hendek aslında bir sebep değil sonuçtur diyor. Onun için sebepleri konuşalım diyor. Şimdi bir grup gidiyor ve bütün bu liderlerle konuşuyor. Tarık Çelenk bir bölümünü aktardı. Aynı grupta olan Oya Baydar'ın bugün bir açıklaması vardı. Onunla ilgili de birkaç cümle aktarayım size. Diyor ki Oya Baydar, operasyonlar sürecek, Türkiye Suriyelileşmez. Davutoğlu'nun böyle bir tespiti var. Böyle giderse çatışmaların ve hendeklerin bölgenin farklı yerlerine yayılacağı, daha önce denenmiş bitirme, temizleme yöntemlerinin işe yaramadığının görüldüğü, bu gidişle ülkenin Suriyelileşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu görüşü dile getiriliyor bu toplantıda. Son dönemlerde kendisine aktarılan bazı olayların bizlerin ve bölgeden gelen arkadaşların gördükleri, tanık olduklarıyla uyuşmadığını söylüyor Davutoğlu bu sözler üzerine. Kendi istihbaratına güvendiği izlenimle edindik diyor Oya Baydar. Bölgedeki silah yığınağına ilişkin elindeki bazı bilgi ve belgeleri paylaştı. Sizler olsaydınız yerimde ne yapardınız sorusunu birkaç kez tekrarladı. Bizler de böyle yapmayacağımızı, çözümün çatışmaları durdurmak için görüşme yapmakta olduğunu tekrarladık demiş. Yani farklı görüşler var. Gerçekten baktığınız zaman iktidara da mesafeli bir isim Oya Baydar. Oya Baydar gibi isimler gidip orada Başbakan'la, Davutoğlu'yla bu meseleyi konuşabiliyor. Bu önemli. Bir başka isim de Bilici. İHAD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici. O da heyetteydi. Onun da bir takım tespitleri var. Yaptığı açıklamadan birkaç başlık aktarayım size. Durumun kötüye gittiğini, operasyonların durdurulması, çatışmaların bitmesi ve yasakların kalkması gerektiğini söyledik. Bu sorunu görüşmemenin gerekçesinin olamayacağını ve yeniden diyalog ve müzakere zeminine dönülmesi gerektiğini ifade ettik diyor. Bu ifadeleri etti ama tepkilere ilişkin çok fazla bilgi vermiyor Bilici. Bir de cenazelerin alınması meselesi var. Cenazelerin alınması ve defin edilmesi gerektiğini söyledik. Yaşanan durumun çözüm süreci başlamadan önce yaşanan durumdan daha vahim olduğunu ve bugün bunun sürdürülmesinin imkansız olduğunu ifade ettik diyor. Kendi gözlemlerini aktarmış Raci Bilici, grubun aktardıklarını da söylüyor. Cenazeler meselesiyle ilgili şikayetleri dikkatle dinlediğini biliyoruz Davutoğlu'nun. Sonrasında da o görüşmede yer alan, ki Ömer Çelik'le İçişleri Bakanı Efkan Ala vardı, İçişleri Bakanı'na talimat vermiş cenazelerle ilgili meselenin çözülmesi için. Ama şu ana kadar bu meselenin çözüldüğüne ilişkin de bir bilgi gelmedi.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Şimdi devam edelim. Bir şehit cenazesi vardı. O bilgiyi aktarayım size. Sonra iki açıklama var Demirtaş'tan ve Sırrı Süreyya Önder'den. Onları aktaracağım. Daha sonra da Sedat Yurttaş'la konuşacağız. Eski DEP milletvekili, dokunulmazlığı kaldırılan, 94 yılında dokunulmazlığı kaldırılan isimlerden birisiydi. Şehit cenazesi jandarma Ramazan Emet maalesef şehit olmuştu, hatırlayacaksınız. Onun için bir cenaze töreni düzenlendi. Bolvadin'de 20 bin kişi katıldı. Tabii yine yakınları çok acılıydı. Gözyaşlarını tutamadılar. 28 yaşındaydı Ramazan Emet. İki çocuk babasıydı. Ve bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bölgeden 12 yaşında bir çocuğun Cizre'de hayatını kaybettiği bilgisini vermiştik. O bilgi bugün biraz daha netleşti. Evlerinden beyaz bayraklarla ayrılmaya çalışan bir aileye ateş açılıyor ve açılan ateş sonucunda bu çocuk hayatını kaybediyor. Sur'daki operasyonlara gitmeyi reddeden bazı korucuların olduğuna ilişkin bilgiler var. Kürt sitelerinde o bilgileri de sizlere aktarmış olalım. Yani bölgede aslında biraz kafalar karışık ama bir eziyet çekildiği, bir acı çekildiği gerçek. Birçok insan evinden barkından oldu. Binlerce güvenlik görevlisi, asker, polis, korucu oralarda operasyonlar yapıyorlar. Sivillerin büyük bölümü eğer içerideyse, korku içinde, dışarıdaysa çok sıkıntılı bir durumda. Evlerinden barklarından olmuşlar. Yani sıkıntılar, sorunlar devam ediyor. Çözüm içinde girişimler var. Şimdi telefon attığımızda bu bölümde bize katkı sağlayacak olan isim Sedat Yurttaş, eski DEP milletvekili. Merhabalar Sedat Bey.
Merhabalar Yavuz Bey.
Siz aslında hep 90'lardan bahsediliyor. İşte 90'lara döndü Türkiye, bu barış sürecinin öncesine döndü, uygulamalar buna benzer gibi. Siz o dönemi en sıcak yaşayan isimlerden birisiniz. 94'te dokunulmazlığınız kaldırıldı, sonra gözaltına alındınız, cezaevine konuldunuz. Diğer arkadaşlarınızla birlikte. Çok benzeşiyor mu bugün 90'larla, öyle başlayalım mı?
Hatalar, yanlışlar çözümsüzlükler bakımından benziyor ama hataların büyüklüğü, çözümsüzlüğün derinliği, çatışmaların ve kayıpların büyüklüğüyle bölgesel düzeydeki değişmeler anlamında aslında benzeşmiyor.
Bugün yani, mü daha büyük, daha sıkıntılı?
Bugün her açıdan sıkıntılar çok daha büyük.
Yani 90'ları arıyoruz diyorsunuz
90'ları
siz.
90'ları aratan o bir fikre, durumla yüzeyiz. Evet, çok fikre. Net. Hı hı. Yani Diyarbakır açısından söylersek son işte 40 gündür kabaca.
Evet.
Gerçekten bütün bir toplumu yani ruhsal olarak çok derin bir şekilde yaralayacak sonuçları olan her gün, her gece patlamaların sürdüğü ve bağlı olarak ölümlerin yaşandığı, yıkımların yaşandığı, dolayısıyla her insanın psikolojisinin bozulduğu çok net, hı hı, bir ortamda yaşıyoruz. Ve bu sadece hani Diyarbakır'a özgü değil, çatışmaların olduğu özellikle iller, ilçeler ve dolayısıyla bütün bölgeye aynı hassasiyeti hücrelerinde hissediyor. Yani bu açıdan çatışmanın, çözümsüzlüğün yarattığı yara çok derin, çok acı.
Hep bahsedilen o duygusal kopuş herhalde. Son evet, dönemin moda şimdi boyutu, tanımlaması.
Tabii şimdi dokunulmazlıkların gündeme gelmesi, yani hayat tekerrürden ibaret midir? Yani bunu şöyle anlamak lazım. Türkiye yanlış yapmak zorunda mıdır? Yani bu yanlışı 94'te çok büyük bir acı tecrübeyle yaptı. Yani belki biz de daha çok uzun süre içeride kalan arkadaşlarımız açısından 11 yıl kadar kaldılar dört evet, arkadaşımız.
Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan kapatıldı, değil mi?
Tabii Hatip Dicle ve Orhan Doğan rahmetli. Evet. Yani diğerleri işte daha kısa süreli kaldık. Ama sonuçta bütün bir toplumu etkiledi ve bir süre sonra yani sorunu çözmek yerine aslında sorunu eskiye nazaran çok daha ağırlaşmış bir halde karşımızda gördük bütün bir toplum olarak. Bu nedenle yani bu hatayı tekrar etmeyen bir yaklaşım geliştirilmek durumunda diye düşünüyorum.
Ama bakıyorsunuz zirveden her gün dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda net ifadeler geliyor, açıklamalar geliyor.
Tabii açıklamaları aşan şeyler var artık. Yani yine de buna tabii bu yanlışa işaret etmek gerekiyor.
Evet. Bu özellikle Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu yönde görünüyor ama hükümette biraz daha sanki daha sakin bir hava var. En azından izlenimimiz o. Yapılan açıklamalara baktığınızda aynı şiddette değil. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla bir sonuç elde edilemediği, bir sorunun görmezden gelinerek çözümlenemediğini Türkiye aslında 20 yıldır, 30 yıldır test ediyor. Onun için dokunulmazlık tartışması başka bir konu.
İkincisi tabii bu hendek meselesi de.
Evet.
Yani hükümet de, devlet de, Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, kabine de yani bu sorunu hendek öncesi, hendekler ve hendek sonrası ve bölge yani bütün bu geniş Orta Doğu, Orta Doğu'daki değişmeler ve dünya bütün bunlarla birlikte görüp değerlendirmezse ve şimdi olduğu üzere sadece hendeklerin, barikatların kaldırılması ve bu çerçevede de militanların öldürülmesiyle sınırlı bir politikayla devam ederse bu da çok çok büyük bir açmaza davetiye çıkaran bir yöntem olur.
Ne olması yani, lazım?
Olayı sadece askeri boyutuyla ele alın. Bakın çok tehlikeli gelişmeler baş göstermeye başladı. Nasıl? Diyarbakır'da ilk defa çok uzun aradan sonra iki faili meçhul cinayet, enselerinden işte kafalarına sıkılmış bir cinayet.
Otoyolda sonra, bulundu sanıyorum değil mi bugün?
Şırnak'ta evet. Şırnak'ta. Benzer evet, bir tane. Ve yine Şırnak'ta üç kadın siyasetçiyle bir erkeğin çok açık infaz edilmeleri. Yani bunlar yine 90'larla benzer 90'ların çok daha ağır toplu faili meçhullerine benzeyen bir faaliyet olduğu anlaşılıyor.
Evet.
Yani, bu işin derinleşmesinin bir başka boyutu.
Ya çatışma ortamının bir
gerekiyor,
sonucu herhalde değil mi bu? Aynı şey 90'larda.
Çok doğrudan bir sonucu. Eğer bu savaş atmosferi, çatışma atmosferi olmazsa muhtemelen bu tür bir işte faili meçhul cinayet de işlenmemiş olacak ve bu bir başlangıç mıdır diye herkes bugün görüştüğüm, konuştuğum herkes korkmaya başladı. Zaten hani kısa bir süre önce baro başkanımız Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle birlikte benzer bir kaygı, benzer bir korku bütün topluma yayılmıştı. Şimdi buna yenileri ekleniyor. Dolayısıyla yani bölgenin önü alınamaz bir kaosa sürüklenmesi hiç kimsenin yararına değil.
Zaten nedenle, kimse kazanmıyor burada yani görebildiğimiz kadarıyla. Herkesin kaybettiği bir sistem var. Evet. Ve bir şekilde yüzden, milliyetçilik duygularının öne çıkartılmak istendiği ve bu sürecin böyle sürüklenmek istendiği, devam ettirmek istendiği bir dönemi de görüyoruz. Bu da tehlikeli bir durum. Baktığınız zaman Diyarbakır'daki insanlar, batıdaki insanlar bizimle niye ilgilenmiyorlar diye bir serzeniş içinde. Yarın bizim yüzümüze nasıl bakacaklar diye onların feryadını buradan da dile getiriyoruz. Herhalde siz de bunlara rastlıyorsunuz orada.
Şüphesiz. Yani çok doğrudan. Tabii siz de 90'ları yakından izleyen bir...
Evet.
Gazeteciydiniz, çok iyi hatırlıyorum.
Evet, sizin peşinizde hani, sizin peşinizde de ne zaman tutuklanacaklar diye dolaşan gazetecilerden evet, biriydim o zaman, genç
yani
bir gazeteci olarak.
Yani birlikte yaşadık. Doğru. Bir anlamda ve şimdi çok daha ağır boyutlarda yaşıyoruz. Bu nedenle dün Diyarbakır'da aralarında baromuzun da bulunduğu sivil toplum örgütlerinin yaptığı çağrı çok önemlidir, çok değerlidir.
Evet.
Yani orada özü itibariyle iki şey söyleniyor. Bir, barikat ve hendeklerle olamayacağı gibi abluka ve imhayla da olamaz diyor. Dolayısıyla işin özü bu.
Yani ama bu çözüm sorunu, işte oradan çıkış nasıl olacak? Önce barikatlar mı kaldırılacak, hendekler mi doldurulacak, yoksa önce güvenlik görevlileri mi çekilecek? Yani böyle bir tavuk yumurta yumurta tavuk meselesine dönmüş durumda benim görebildiğim kadarıyla. Az önce aydınların Ankara ziyaretine baktığımız zaman da onlar bu meselenin böyle devam ettirilemeyeceğini söylüyorlar. Başbakanın verdiği yanıtta oranın bir artık silah deposuna, patlayıcı deposuna döndüğü ve devletin buna izin veremeyeceği biçiminde. Ya burada bir şey var, bir çıkmaz var değil mi?
Ya sanırım herkesin bulunduğu yerden birkaç adım geri çekilmesi lazım.
Evet.
Bir adım da yetmeyecek. Birkaç adım geri çekilmesi lazım. Yani niye? Çünkü Orta Doğu'da uzun süredir devam eden ve Türkiye hiç sıçramazmış gibi zannettiğimiz, gördüğümüz bir çatışmanın aslında böyle kıvılcımlarının çok önemli oranda artık bölgeye yayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun önüne geçecek bir akıl yürütmek, bir çaba harcamak ve bir kalıcı çözüm üzerinde kafa yormak gerekir. Yani şöyle diyeyim, çarpışacak ve yüksek hızla gelen otoların çarpışmasını beklemeyelim. Bu uçurum olacağı kesinlikle işte büyük zararlar, büyük tahribatlar meydana getireceği kesin. Dolayısıyla herkesin bulunduğu yerden geri çekileceği bir çaba içerisinde olması lazım ve bu çağrıyı da aslında böyle anlamak lazım.
Çünkü sivil toplum örgütlerinin
yaptığı
çağrı. Bir yandan
insanlar göç ediyor.
Evet.
Bir yandan ölüm
büyük
var.
Büyük dramlar yaşanıyor baktığınız zaman. İnsanlar cenazelerine ulaşamıyorlar. Yaşanıyor. Bir müsaade eder misiniz? Bugün Sırrı Süreyya Önder İmralı heyeti adına bir açıklama yaptı. O açıklamada Öcalan'la ilgili bir tespiti vardı. Onu bir dinleyelim. Öcalan, bu denklemin içinde niye yok diye sizin görüşünüzü de almak isterim. Şimdi Sırrı Süreyya Önder.
Aileler İmralı'daki bu içi yakınlarına eşya gönderdikleri zaman bu cezaevinde değildir yazısıyla haberdar oluyorlar. 15 gün önce Silivri cezaevine sürgün edilmişler. Meclis Başkan Vekilimiz ve İmralı heyeti üyemiz Sayın Pervin Buldan Adalet Bakanı'yla ısrarla görüşmeye çabaladı. Bir gün telefonlarına çıkmadı. İkinci günün sonunda verdiği cevap rutin bir işlem. İlk sorduğumuzda siyasi sorumluların hiçbirinin bu sürgünden haberinin olmadığını gördük. Muhataplarımızın hepsi ya ilk defa bizden duydular ya da çok iyi rol kesiyor. Rutin bir işlemmiş. Rutin olan bu kabinenin kendisidir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Çünkü bu Sayın Öcalan üzerindeki tecrit toplumsal barışımız ve ortak geleceğimizin arasına Marmara Denizi kadar bir hendek kazmış olmak anlamına gelir.
Şimdi Öcalan'ın bulunduğu İmralı'ya 5 PKK'lı hükümlü de gönderilmişti ve Öcalan'ın sekreteryası olarak adlandırılmıştı bu girişim ve barış görüşmeleri sürecinin bir sonucuydu. O hükümlerden ikisinin İmralı'dan alındığını ve Silivri cezaevine gönderildiğini biliyoruz. Buna tepki gösterdi Sırrı Süreyya Önder. Ayrıca Öcalan'ın artık özgürlüğünün konuşulması gerektiğini söyledi. Siz ne dersiniz? Neden Öcalan böyle kritik, böyle sıkıntılı, 90'ları bile aratacak bir süreçte devrede değil ki, hükümetle Öcalan'ın aslında olaya bakışını hemen her konuşmasında övüyordu çok yakın zamanda?
Ya, tahmin ediyorum ki yani Öcalan'ın devreye gireceği koşullar beklenirken bir yandan da süreç çok zorlanmış oldu. O süreçteki yanlışlardan biri hükümetin Öcalan'ı bir sigorta olarak görmesiydi. Yani çok yüklenmesiydi. Bütün kriz zamanlarında yüklendiği isim Öcalan oluyordu. Diğer taraftan tabii çözüm için gerçekten öneriler konusunda bir zayıflık, bir tutarsızlık vardı. Yani bugün bunu daha net bir şekilde görmek mümkün.
Evet.
Söz gelimi Sayın Erdoğan'ın dünkü konuşmasında Kürt sorunu yoktur demesi aslında bunu gösteriyor. İkinci bir unsur da yani çok açık ki Rojava'daki politikalar yüzünden anlaşıldığı kadarıyla ciddi bir tıkanma yaşanıyor. Yani Rojava'da devletin izlediği kırmızı çizgi politikası, geçmişte Irak Kürdistan'ında da izlenen politikada benzer şekildeydi, yanlıştı. Üstelik o yanlıştan dönen de AK Parti hükümeti olmuştu.
Evet.
Şimdi burada yeni bir yanlış yaparak aslında süreci yanlış yorumlayan, değerlendiren, dolayısıyla Kürtlerin hassasiyetlerini hiçe sayan bir politika yürütmesi sebebiyle de sürecin tıkandığını anlıyoruz. Yani bugünkü aydınların başbakanla görüşmesi, ben de kısaca bir göz atma şansım oldu, ayrıntıları çok bilmiyorum ama
biz programın başında Tarık Çelenk'le konuşarak anladık. Evet. Öcalan meselesiyle
ilgili. Rojava'daki politikalar aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'nin izlediği politikaların samimiyeti olarak değerlendiriliyor.
Evet.
Yani bu bir ölçü. Dolayısıyla o ölçünün hala değişmediği kanaati var. Nereden değişmedi? İşte Kobani'deki tutum çerçevesinde değişmedi ve bugün sadece biraz alan değiştirerek Cerablus'a kaydığı düşüncesi var. Bu nedenle yani bu soruna yaklaşırken hendekleri aşan, Orta Doğu'yu da kapsayan ve gerçekten kalıcı çözümü içinde barındıracak adımların atılacağı bir perspektife sahip olması gerektiğini düşünüyorum hükümetin.
Teşekkür ediyoruz Sedat Yurttaş. Eski DEP milletvekili, katıldınız ve bizi bilgilendirdiğiniz için.
İyi çalışmalar. Sağ olun.
Eski DEP milletvekili Sedat Yurttaş'la konuştuk. Bu meseleler nereye gider ve nasıl çözülür diye. Biraz da 90'larda kendi dokunulmazlığı da kaldırıldığı için, bugün de dokunulmazlık meselesi çok konuşulduğu için onun gözlemini almaya çalıştık. Ve 90'larla bugünü karşılaştırmasını rica ettik ondan. Yaptığı karşılaşma 90'ları aratacak derecede kritik ve zorlu bir süreç yaşandığı Türkiye içinde. Bu sürecin, çatışmalı sürecin 90'ları bile arattığı biçimindeydi. Şimdi birinci bağlantımızda Tarık Çelenk, sonraki bağlantımızda Sedat Yurttaş. Hep Rojava'dan bahsettiler. Yani Suriye'nin Kürt bölgesindeki gelişmelerden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık, Türkiye'deki Kürtlerle Türkiye'nin yöneticileri arasındaki makası açtı. Görüntü bu. Ve o makasın kapanması için de Türkiye'nin Rojava'ya yaklaşımında bir farklılaşma gerekli. Tıpkı Irak'taki Kürt bölgesine bakışının değiştiği gibi. Böyle bir beklentinde dile getirildiğini biliyoruz. Davutoğlu'yla görüşmede Tarık Çelenk de onu söyledi. Peki böyle bir gelişme var mı? Böyle bir işaret var mı? Bugün gelen haberler bunun pek mümkün olmadığını gösteriyor. Şimdi iki noktayı sizlerle paylaşacağım. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı, bir diğeri de Anadolu Ajansı'nın bugün geçtiği bir haber. Anadolu Ajansı bugün geçtiği haberde diyor ki, PYD Fırat'ın batısını zorluyor. İfade böyle. PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından yönlendirilen bazı Arap unsurlar Fırat batısındaki Münbiç'e operasyon başlattığını duyurdu. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin bazı Arap unsurları Fırat Nehri'nin batısına geçmek için kara operasyonuna başladığını duyurdu. Bu grubun içinde yer alan küçük silahlı gruplardan devrimciler ordusu sosyal medya üzerinden Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresinde nehrin batısında DH kontrolündeki Münbiç'e operasyon başlattığını bildirdi diyor. Şimdi buradaki kritik mesele şu, bir Arap koalisyonu var, Araplarla Kürtler arasında PYD'nin de içinde bulunduğu bir koalisyon. Bu koalisyon aslında Fırat'ın hemen kenarında teyakkuzda bekliyordu. Son dönemlerde bir hareketlilik vardı. Türkiye'deki yöneticiler bu hareketliliği çok doğrulamadılar. Ama Anadolu Ajansı'nın bugün geçtiği haberden anlıyoruz ki o hareketlilik aynı zamanda bir taarruza da dönüşmüş. Bu ciddi bir rahatsızlık yaratıyor Ankara'da. Ve bunu Abdülkadir Selvi'nin bugün yazdığı yazıda daha net bir biçimde görebiliyoruz. Şimdi ilgili bölümü buluyorum, evet. Söz konusu Suriye olunca tuhaf şeyler oluyor diyor Abdülkadir Selvi yazısının sonunda. Başında Amerika Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye ziyaretine değiniyor ve o ziyarette Türkiye'nin PYD'nin Cerablus Mare hattındaki hassasiyetini Amerikalı generale ilettiği yer alıyor. O bölümü geçtikten sonra geldiğimiz noktayı okuyorum size. Suriye olunca tuhaf şeyler oluyor diyor söz konusu. Amerika Suriye operasyonunda İncirlik üssünün kullanımını önemsiyordu. Hem uçuş maliyetleri hem operasyon sırasında Suriye'nin üzerinde daha fazla kullanılabilmesi için İncirlik üssü büyük avantaj sağlıyordu. 6-7 ay süren müzakereler sonucunda Türkiye İncirlik üssünü ile ilgili anlaşmayı kabul etti. Biz İncirlik üssüne onay verdikten tam bir hafta sonra 20 Temmuz'da DH, PKK ve DHKPC aynı anda Türkiye'ye karşı eylemlere başladılar. Bu da tesadüf olmasa gerek diyor. 25 Ocak'ta başlayacak Suriye görüşmeleri öncesinde çok ilginç şeyler oluyor şimdi de diyor. Suriye'de geçiş sürecinin şekillendirileceği bir dönemde Türkiye, Rus uçağının düşürülmesi, Suudi Arabistan ile İran'la yaşadığı kriz nedeniyle masada güçlü bir şekilde yer alamayacak. Türkiye, Suriye'deki barış görüşmeleri ve Suriye'nin geleceğinin belirleneceği masada diyor, güçlü bir biçimde yer alamayacak. Suudi Arabistan'da son İran atağıyla birlikte. Türkiye mezhepçilik yapmıyor ama Türkiye ve Suudi Arabistan aynı zamanda Sünni eksenin iki güçlü temsilcisi ve yaşadıkları süreç nedeniyle Sünni eksen Suriye masasına 2-0 yenik oturacak. İkinci önemli nokta ise bir süredir dile getirilen Amerika ile Rusya arasında gizli bir anlaşma olduğu kuşkusu sahada gerçeğe dönüşüyor diyor Abdülkadir Selvi. Bunu da şu şekilde değerlendiriyor, hemen oraya geleceğim. Hem Rusya'nın hem Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada PYD'yi destekledikleri ve süreçte Türkiye'yi dışarıda bıraktıklarına ilişkin tespiti var. Türkiye'nin zor durumda olduğu, hayal kırıklığına uğradığı biçimindeki değerlendirmesini aktardık. Yani Türkiye Kobani'den sonra Rojava konusunda hassasiyetleri var. Özellikle Cerablus Mare hattında PYD'yi görmek istemiyor. Ama Amerika ve Rusya'nın bu konuda gizli bir anlaşma içinde olduğuna ilişkin işaretlerin Ankara tarafından alındığını da Abdülkadir Selvi söylüyor.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Az önce Sırrı Süreyya Önder'den size bir açıklama dinletmiştim. Bir açıklama daha dinleteceğim. Çünkü bölgedeki en önemli sıkıntılardan birisi de ailelerin cenazelerine ulaşamaması. Ankara'ya barış için giden grup da bunu Başbakan Davutoğlu'na aktarmış ve İçişleri Bakanı'ndan da yardım istemişlerdi. İşte Sırrı Süreyya Önder de bu meseleyi gündemine taşıdı. Biraz da kendi üslubuyla, o enteresan üslubuyla Diyanet İşleri Başkanı'na seslendi.
Davutoğlu'na buradan çağrım var Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na da. Özellikle Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Ben kendisini saygın bir din görevlisi olarak görmek istiyorum. Cenazenin defniyle ilgili fıkhi usulleri şu hükümete lütfen hatırlatır mısınız? Cenazenin beklemesinin, bekletilmesinin, onların namazlarının kılınmamasının, geriye kalan bütün insanlara, başta yöneticiler olmak üzere yüklediği vebali sayın görmez. Lütfen şu Sayın Davutoğlu'na hatırlatır mısınız Allah rızası için? Aleviliğe laf yetiştireceğiniz yerde. Der misiniz ki naaşa rıfk ile yaklaşmak gereklidir. Rıfk ile muamele etmek gereklidir. Sünnetimiz bunu gerektirir. Ehli sünnet vel cemaatsen sen. Önce bunu söylemen gerekmez mi Aleviliğe hürmetsizlik, muhabbetsizlik?
Sırrı Süreyya Önder gerçekten kendi üslubu farklı üslubu olan bir politikacı ve Diyanet İşleri Başkanı'na seslendi. Bölgedeki en önemli sorunlardan birisi. Çünkü evini terk edenler cenazelerini evde bırakarak terk ediyorlar. Yaklaşık 15-20 cenazeye ailelerin ulaşamadığına ilişkin bilgi var. Bir girişimlerden de sonuç alınamadığına ilişkin. Son olarak Baskın Oran'ın verdiği bir mülakat var. O da Sur'daki iki cenazeye ulaşmak için valilikle konuştuklarını anlatıyor. Valinin yardımcı olacağına ilişkin validen söz aldıklarını ama arazide o sözün hayata geçmediğini söylüyor ve yaşadığı hayal kırıklığını anlatıyor. Ve bu meselenin çözülmesi lazım. İşte bu mesele Diyanet İşleri Başkanı'nın da dahil olması isteğini Sırrı Süreyya Önder kendi üslubuyla aktardı. Bir de Selahattin Demirtaş'tan bir sesimiz var, onu da dinleteceğim size. Çünkü dokunulmazlık meselesine o da değiniyor ve eğer dokunulmazlıklar kaldırılırsa ne olur biçimindeki sorulara da Van'da yaptığı o toplantıda, açık hava toplantısında, mitingde özellikle anlattığı toplantıda yanıt veriyor.
Bana sorsa sen öz yönetimi, özelliği savundun mu? Savundum diyeceğim. Yine savunuyorum. Türkiye için önerdiğimiz en uygun modeldir diyeceğim. Peki size sorsalar, ayakkabı kutularını doldurdunuz mu? Size dokunulmazlık lazım çünkü suçunuz, günahınız büyük. Bize dokunulmazlık lazım değil. Savunamayacağımız, arkasında duramayacağımız hiçbir şey yok. Bundan bütün Türkiye zarar gör. Biz bir yandan demokratik siyaset umudunu büyütmeye çalışırken, bir yandan insanlarımızı barışı savunmak için, çözümü savunmak için, HDP'li olmaya gerek yok, Kürt olmaya gerek yok, Türk olmaya gerek yok, insan olmak yeterlidir, yeterli. Bütün bu ölümleri durdurmak zor bir şey değil. İzmir'de, İstanbul'da, Konya'daki insanlarımız da haykırırsa o zaman barış olur bu ülkede. Biz her gün barış çağrısı yaptıkça hakaretle karşılanırız. Her gün çözüm, her gün müzakere çağrısı yaptıkça tehditle karşılaşıyoruz. 15 yıl değil, 15 bin yıl yatarız. Problem değil. Barış olsun, biz yatalım.
Evet, dokunulmazlıklarla ilgili söylediği söz barış olsun, biz cezaevinde yatalım diyor Selahattin Demirtaş. Ayrıca hep dile getirilen o serzenişi o da Van'da miting kürsüsünden dile getiriyor ve diyor ki batıdaki insanlar da eğer barış derlerse, orada yaşananlara isyan ederlerse o zaman barış gelir diyor. Kendi penceresinden, kendi politikası çerçevesinde o çağrısını Van'dan dile getiriyor. Birkaç unsur daha aktaracağım, sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçeceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı'nın bugün hükümete yakın gazetelerde Gençlik Kolları Başkanı'na yönelik çok sert ifadelerle eleştiriler vardı. O eleştirilere yanıt vermesini rica edeceğiz kendisinden doğrudan. Ama şunu da aktarayım. Silopi'de öldürülen 3 kadın var. Bu da çok önemseniyor ve üzerinde çok duruluyor. Bölgedeki en son gelişmelerden birisi. Siyasetçi bu 3 kadın ve telefon ediyorlar. Diyorlar ki biz yaralandık, bize acil ambulans gönderin. O ambulanslar zamanında gidiyor gitmiyor, onun tartışması başka. Bugün itibariyle otopsi raporları açıklandı. Ancak o telefonla konuşan kadınların kafalarında çok ciddi yaralar olduğu ve çok fazla sayıda mermi ve şarapnel parçasıyla hayatlarını kaybettiklerine ilişkin bir bilgi var bu otopsi raporunda. Buradan yola çıkarak da Kürt siyasetçiler acaba infaz mı edildi diye soruyorlar, sorguluyorlar. Hatta bu otopsi raporunu infazın bir notu olarak ortaya koyuyorlar. Az önce Sedat Yurttaş da Diyarbakır'da iki insanın öldürüldüğünü ve yol kenarına cesetlerin atıldığını söylemişti ve yeniden 90'lardaki o faili meçhullere geri mi dönüyoruz diye sormuştu. İşte o sorgudaki önemli unsurlardan birisi de bu 3 kadın ve bu 3 kadınla ilgili soruşturma da devam ediyor. Efendim şimdi geçelim. Bütün bunlara muhalefet ne diyor diye çok sık soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Biz başından beri söylüyoruz bu iş mecliste çözülür biçiminde. Aynı zamanda Batı niye sesimizi duymuyor diye serzenişleri de aktarıyoruz. Özellikle HDP'lilerden ya da Diyarbakır'daki aktivistlerden, sivil toplum örgütlerinden gelen serzenişler bu yöndeydi. İşte bunlara ilişkin bir açıklaması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı'nın Özgür Gündem Gazetesi'ne verdiği bir röportajda, o röportajı bugün hükümete yakın medya alıp üzerine de skandal sözler CHP'den diye haber yapmışlar ve çok ciddi eleştirmişler. Neydi o sözler? Biz nasıl Gezi'de yan yana durduysak, nasıl 1 Mayıs'ta birlikte gaz yediysek, Ankara katliamında kanlarımız birbirine nasıl karıştıysa, bu zulmün karşısında da yan yana omuz omuza duralım, barikatta da alanda da faşizme karşı omuz omuza duralım. Bu sözler Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu'ya ait ve Kenan Otlu da şu anda telefon attığımızda hükümet yanlısı medya tarafından son derece ciddi bir biçimde eleştirilen Otlu. Aslında bugün bir açıklaması da vardı, onu da kendi sesinden alacağız. Merhabalar Kenan Bey.
Merhabalar.
Sanıyorum açıklamalarda bir deforme yok değil mi? Açıklamalarınız bu şekilde benim okuduğum
şimdi,
biçimde onların dinlediğiniz.
Sizin söylediğiniz şekilde tabii bunun daha geniş kısmı var ama bir kısım sizin söylediğiniz şekilde.
Ne amaçladınız siz? Öncelikle bir onu anlatın, ondan sonra ne yapılmak istendiğini ayrıca konuşalım.
Tabii tabii. Şimdi tabii biraz önce ben bir kısmını dinleyebildim. Ülkede ciddi anlamda özellikle AKP'nin seçim sonrasında çok ciddi anlamda bir zulüm politikası, bir faşizm politikası uygulanıyor. Biz en son 20 Aralık'ta biz İstanbul Genç Kol Örgütleri olarak kongreyle göreve geldik. Göreve geldiğimiz günden beri de sokaktayız. Toplumun toplumdaki tüm kesimlere karşı uygulanan zulüm politikasına karşı sesimizi çıkartıyoruz. En son bu bir haber ajansından arkadaşlarımız gelmişlerdi. Güneydoğu'da yaşananlarla alakalı belli sorular sordu. Biz orada net olarak düşüncemizi ortaya koyduk. Ortaya koyduğumuz düşünce de şuydu. Orada insanların bu günlerdir evlerinden çıkamadıklarını, sosyal hayata devam edemediklerini, eğitim alamadıklarını, hastaneye gidemediklerini, maalesef seçim öncesi bize oy vermezsiniz, kaos çıkar diyen AKP'nin seçimden sonra kendine oy vermeyen kesimleri cezalandırdığını ve ciddi anlamda çocukların ve kadınların öldürüldüğünü ve her insanım diyen herkesin de bu noktada tavır koyması gerektiğini ve ses çıkartması gerektiğini biz net düşüncelerle ifade ettik.
Evet, Gezi'de yan yana durduysak nasıl diyorsunuz? 1 Mayıs'ta birlikte gaz yediysek dediğiniz herhalde bu bunun açıklaması.
Benim oradaki şuydu Gezi olayıyla ilgili de. Şimdi biz Gezi bizim için çok ciddi bir rehber. Gezi'de hiçbir siyasi yapının bir bayrağı yoktu. Hiç kimse hiçbirinin etnik kökenini, mezhep durumunu veyahut da siyasi görüşünü, ideolojisini bilmiyordu. Ama sonuç olarak orada bir diktatöre karşı bir başkaldırı vardı. Yan yana durma vardı. Hiç kimsenin birbirine karşı ön yargısı yoktu.
Bugün aynı şeyin Diyarbakır'da, Sur'da, Cizre'de, Sinop'te de olması gerektiğini mi söylüyorsunuz?
Biz aynı şeyin hem Sinop'te hem Cizre'de hem de bu ülkenin her bölgesinde zulmün olduğu, faşizmin olduğu, insanların ötekileştirildiği, insanların katledildiği.
Ama bugün en can alıcı, en can yakıcı sorun şu anda Güneydoğu'da operasyonlar, hendekler, o tartışma değil mi? Yani bunun üzerinden yürüdüğü için söylüyorum. Yani benzer bir dayanışmanın orada da olması gerektiğini mi söylüyorsunuz ki bölgeden yapılan açıklamalarda genelde serzeniş var da o nedenle söylüyorum bunu. Ya Batı nerede diye.
Şimdi bizim daha önce CHP kadın milletvekillerimiz bir rapor hazırladılar orayı ziyaret ederek.
Evet.
Oradaki benim için en dikkat çekici olay şu Sur raporu. Adı. Duygusal kopuş. Yani evet. Oradaki insanlar yalnız olduklarını hissediyorlardı. Hı hı. Biz dedik ki bu duygusal kopuş çok önemli bir noktadır. Bunun için biz duygusal kopuşu engellemek ve bunun önüne geçmek için Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak, İstanbul Gençlik Örgütleri olarak çok ciddi bir yardım kampanyası dedik. Düzenleyeceğiz. Bunun için de orada belli noktalarda çok zor şartlarda yaşayan insanlara elimizden geldiği kadar bu yardıma ulaşmaya çalışacağız.
Peki siz gidecek misiniz oralara? Peki gidecek misiniz oralara? Bir faaliyet programınız var mı? Yan yana olduğunuzu göstermenin bir yolu var mı başka?
Ya olacak şimdi mı? Şöyle, şimdi bizim kampanyamız 20 Ocak'a kadar devam edecek. Bu arada İl Anakademi yönetimimizin de bununla alakalı bir çalışması var, oraya gitmeyle alakalı. Biz de genç köylükler olarak bu yardım kampanyaları son bulduktan sonra, en son eksiklere giderdikten sonra bir şekilde kendimiz gerek bir şekilde ulaştırarak yani biz dayanışmayı, insani anlamda dayanışmayı
dokunarak
birlikte organize etmek için. Tabii ki biz orada onu da söyledik. Yani önemli olan insanların asıldaki mesele şuydu. Biz orada onları ifade ederken şunu ifade etmeye çalıştık. İnsanlarla biz aynı sofraya oturmak, insanlarla yan yana durmak, o insanların sorunlarını, sıkıntılarını beraber görmek, beraber yaşamak istiyoruz. Bu da doğal olarak insanların o birbirine karşı aidiyet bağını geliştireceğini bizi düşündüğümüzü söyledik.
Peki niye hedef alındınız hükümete yakın medya tarafından? Çünkü orada şöyle birkaç cümleniz var herhalde. Kürdistan dedi diye eleştiriliyorsunuz mesela bölgeye.
Tabii ben orada söylemlerimde Kürdistan demedim. Güneydoğu dedim. Hiçbir haber ajansında da Kenan Otlu Kürdistan demiştir diye çıkmadı. Bu yandaş ve havuz medyasının bir çarpıtmasıydı. Bu olay neden oldu? Aslında oraya bakmak lazım. Şimdi biz göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli sokakta emekçi sınıfıyla olsun toplumsal refleks adına birçok etkinlik ve eylem ortaya koyduk. En son Küçükçekmece Gençlik Örgütümüz bir afiş oluşturmuştu. Cizre'de hayatını kaybeden bir çocuğun kimliği ve orada afişte şu yazıyordu. Cizre halkı yalnız değildir yazıyordu. Bir tane basın organı, yani kağıt israfı yapan bir basın organı, Akit Gazetesi, bunu alıp CHP Gençlik Örgütleri işte PKK'ya destek veriyordur diye bir haber yaptı. Biz de bunun üzerine tüm örgüt ilçe yapılarımızla birlikte ortak bir tavır koyup suç duyurusunda bulunduk. Devamında ise ben Barış TV'ye katıldım ve orada birçok konudaki gündemle alakalı net düşüncelerimizi direkt olarak bu arkadaşlara hedef alarak eleştirilerimize bulunduk. Biz çıkmadan bir an o anda aktörler harekete geçti. Sosyal medyada hakkımızda bir linç ve küfür kampanyası başlatıldı. Havuz ve iktidara yakın olan birçok medya organı işte biz oraya işte belli bir terör örgütüne destek veriyormuşuz gibi ya da belli söylemediğimiz şeyleri sanki söylüyormuşuz gibi yalan yanlış yerlere haber yaparak bizlere hedef göstermeye çalıştılar. Bizim düşüncemizde duruşumuz ilk günden beri nettir. Ne söylediysek onun arkasındayız.
Tekzip ettiniz mi bu haberi?
Haberi şöyle bir şey. Biz onunla ilgili hukuki çalışmaları başlatacağız. Arkadaşlarımız gerekli notları aldılar. Ama şunu yaptık. Biz o zaman bize gelen ilk röportaj vermiş olduğumuz yayın organından videoyu istedik. Video geldi. Videoyu işte yarım saat önce YouTube'a yükledik. Şu anda tüm sosyal medya hesaplarından yayılıyor. Tüm düşüncenin tamamı 10 dakikalık bir röportaj. Röportajın tamamı oradadır. Bizim ne söylediğimiz de oradadır. Biz söylediklerimiz zaten arkasındayız. Ama orada sadece bir medya grubu, iktidara yakın olan medya grubu bizlerden korktuğu için, bizlerden çekindiği için bir hedef gösterebilmek adına bunu yapmıştır. Ama bizim kesinlikle yer adım gibi durumumuz yoktur. Biz bugün Güneydoğu'da ciddi anlamda bir zulüm politikası vardır. Buna ses çıkartıyoruz. Yarın ülkenin farklı noktalarında olan zulüm politikalarına da biz her zaman sesini çıkartacağız.
Çok teşekkür ediyoruz Kenan Otlu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün itibariyle Bugün Gazetesi'nin haberleriyle birlikte verdiği bir röportaj nedeniyle de hedefteki isimlerden biriydi. O röportajında Güneydoğu'daki olayı zulüm olarak değerlendirmiş ve biz nasıl Gezi'de yan yana durduysak, 1 Mayıs'ta birlikte gazeteciysek, Ankara'da katliama uğradıysak bugün de orada birlikte olma zamanıdır dediği için eleştirilen bir isimdi ve o eleştirilere yanıtını verdi.
Bağdat dedik ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz, silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Bir not daha ileteceğim. Yine bu meselelerle bağlantılı olarak kısa süre önce Sabiha Gökçen Havaalanı'na bir saldırı düzenlenmişti. Aslında tam olarak ne olduğu da belirlenememişti. Resmi açıklama yapılmamıştı. Bir temizlik işçisi maalesef hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Uçaklar zarar görmüştü oradaki patlamadan. Patlamaya neyin sebebiyet verdiğine ilişkin açıklama bir türlü gelmemişti. Şimdi o soruşturmanın sonuçları belli oldu. İnanamayacaksınız ama oraya havan topuyla bir saldırı gerçekleşmiş. O 4 havan mermisinin atıldığı tespit edilmiş soruşturmada ve 2 kilometre mesafeden, yani İstanbul'un göbeğinde bir havan topu oraya konuluyor, 2 kilometre ötesine havaalanının, 4 mermi atılıyor ve sonrasında da bir temizlik görevlisi hayatını kaybediyor, bir kişi yaralanıyor, uçaklar zarar görüyor. Bu mesele çok fazla büyütülmedi ama kısa süre önce olduğu için ve merak uyandırdığı için sizlere aktarmak istedim. Kadınların da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir eylemi vardı. Onu da aktaralım. Gazeteci, insan hakları aktivist ve akademisyenlerin aralarında bulunduğu kadınlar, ölümlerin durdurulması, silahların susması için mecliste oturma eylemi yaptılar. Aralarında insan hakları aktivistleri, akademisyenler vardı dedik ve gazeteciler vardı. Kimdi bunlar? Beyaz tülbentlerini öldürmekten değil yaşamdan yana taşa çalıyoruz diyerek, tülbentlerimizi öldürmekten değil yaşamdan yana taşa çalıyoruz diyerek eylemi gerçekleştiren isimler Mine Nazari, Nimet Tanrıkulu, Ümit Efe, Ümit Sezer, gazeteci Nadire Mater, Profesör Doktor Neşe Özgen ve Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı'ydı. Eylemlerini gerçekleştirdiler. Yazmalı eylem, beyaz yazmalı eylemdi meclisteki. Şimdi yavaş yavaş sınırlarımızın birazcık yakınına geçelim. Aslında biraz bahsettik Suriye meselesinden ama biraz daha bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü Cerablus-Mani hattı, Türkiye'nin talepleri, kırmızı çizgileri ve benzeri birçok husus vardı. O hususların dışında bir de açlık var bölgede. Kış görüyorsunuz zaten İstanbul'da, Ankara'da, Erzurum'da, Trabzon'da, Antalya'da, İzmir'de karıyla, yağmuruyla gelmiş durumda. Havalar soğuk, tabii oralarda da çok soğuk ve açlık la karşı karşıya Suriyeliler, kuşatma altındaki Suriye'de. Suriye'nin Lübnan sınırı yakınlarında bulunan ve orduyla Hizbullah güçleri arasında aylardır kuşatma altında tutulan Medaya kasabasında yaşayanların açlıktan ölmeye başladığı bildiriliyor. Bir fotoğraflar var, gerçekten insanlığınızdan utanırsınız. Bir de bunu izle.com'a girerseniz şu anda görme imkanınız da var. Zayıflamış insanlar, ot kaynatan insanlar, yani gerçekten insanlıktan utanılacak tablolar var, kareler var. İşte onlardan bahsediyoruz. Uluslararası Yardım Örgütü Kızıl Aç, başkent Şam'a 40 kilometre mesafede olan Medaya ve bazı diğer kasabalarda hem tıbbi malzeme hem de gıda ihtiyacının kritik noktalara ulaştığını söyledi. BBC'ye gelen bilgilerde Abdullah isimli bir Medayalı vermiş bu bilgiyi. Yiyecek bulamıyoruz, çocuklar, kadınlar, herkes ölmeye başladı. Bazen ağaç yapraklarını, çimenleri, bazen de kedileri yiyoruz diyor. Bu açıklamayı sizlere aktarmak istedim. Yani büyük büyük stratejiler var, büyük büyük hesaplar var. Enerji koridorları, ülkelerin bütünlüğü, işte büyüme, emperyal hedefler. Bütün bunları bir kenara koyun, oradaki insanların yaşadıklarına bakın. O yaşamın sonuçları da zaten işte böyle öleceğimize, en azından yolda bir deneyelim ve Avrupa'ya gidelim, insan gibi yaşayalım diyenlerin Ege'de ölümlerine de şahit oluyoruz. Bu mesele bütün insanlık açısından bir utanç noktası olarak önümüzdeki dönemde tarih tarafından yazılacak, hiç şüpheniz olmasın. Şimdi bir dakika bir ara vereceğiz. Ondan sonra İran meselesine bir bakacağız. İran'da ne oluyor, Suudi Arabistan'da ne oluyor, bu gerilim hangi noktada? Bütün bunları bir değerlendireceğiz. Sadece bir dakika sizden müsaade istiyoruz.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle devam edecek. Reklam.
Abicim taktik yanlış, taktik. Orada supleks yapsa rakip direkt köprüye gelecekti zaten.
Jason Robinson'u hoca yanlış yerde oynatıyor aga. Bak aga, koy o çocuğu 4x100 bayrak yarışında ilk sıraya, farkı baştan aç, al götür yarışı.
Ben onu bunu bilmem arkadaş. Hakem bu akşam otursun dalışların tekrarını televizyondan izlesin. Şimdi kızcağızın 3.5 öne taklasına en az 8 vermesi lazım ya.
Bu yaz tüm Türkiye'yi Rio 2016 Olimpiyat Oyunları heyecanı saracak. Herkes sabah akşam olimpiyatları konuşacak. Vize kartlarına Denizbank'tan başvuran ve başvurusu onaylanan 3 şanslı çift 2016 Olimpiyat Oyunları heyecanını Vize'nin katkılarıyla bizzat Rio'da yaşayacak. 29 Şubat 2016'ya kadar Denizbank Vize kredi kartlarından birine hemen başvur, bu heyecanı kaçırma. Ayrıntılı bilgi denizbank.com/vize kampanya adresinde ve Denizbank şubelerinde. Vize, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları resmi sponsoru.
Reklam. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle devam ediyor.
Programı açarken söyledik. Önce hatırlatalım, ben Yavuz Ohan ve siz de RS FM'desiniz. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle programı devam ediyor. Programı açarken söyledik, bütün dünya diken üstünde diye. Fransa'dan örnek verdik, orada canlı bomba tehlikesi nedeniyle Fransa teyakkuzda dedik. Aynı zamanda bütün dünya teyakkuzda, niye? Çünkü Kuzey Kore'de bir işte hidrojen bombası denemesi yapıldığı iddiası var. Bu işin içinde Japonya, Amerika, Almanya ve bütün bu batıdaki ülkeler, Birleşmiş Milletler teyakkuzda, çünkü Kuzey Kore liderinin ne yapacağı belli değil. Kontrolsüz bir güç. O gücün eğer böyle bir deneme yapıldıysa aynı denemeyi nerede tekrar yapacağı ya da o silahı nerede kullanacağına ilişkin soru işaretleri var. Bu nedenle ciddi bir tereddüt yaşıyor dünya. Tehlikenin sinyallerini vermiş oldu Kuzey Kore. Ve ekonomik açıdan Çin'deki durum da bütün dünyayı çok ciddi tedirgin etmiş durumda. Çin'de borsalar felaket bir biçimde düşmüş durumda. Hatta borsa kapandı ve bunun etkileri de bütün dünyaya yansımış halde. Çin'de bir durgunluk beklentisi var. Geçelim oradaki ekonomi. Peki hemen yanı başımızda İran'la Suudi Arabistan. İşte petrol fiyatları üzerinden birbirlerini yiyen iki ülkeden bahsediyoruz. Suudi Arabistan İran'ın ekonomisini çökertmek için petrol üretimini arttırıyor. İran'ın gelirleri düşüyor. Aynı zamanda kendi gelirleri de düşüyor. Bununla da kalmadı. Biliyorsunuz yakın zamanda iki ülke tamamen birbirine girdi. Bir Şii din liderini, dini lideri idam etti Suudi Arabistan. Sonrasında İran'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Konsolosluğu yakıldı. Onun üzerine yeni bir gelişme daha var. O yeni gelişme Yemen'de. Yemen'deki İran Büyükelçiliği Suudi Arabistan uçakları tarafından vuruldu. Bugünün gelişmesi bu. Yani gitgide tansiyon artıyor Suudi Arabistan'la İran arasında ve tansiyonun pek fazla duracağı benzemediğini dünyadaki gözlemciler söylüyorlar. Tahran yönetimi Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'da İran Büyükelçinin vurduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi jetlerinin elçiliği kasıtlı hedef aldığı ve elçilik çalışanlarının yaralandığı belirtildi. Aynı zamanda İran bütün bu gelişmeler üzerine kendi vatandaşlarının Suudi Arabistan'a umre için kutsal topraklara gidişini de yasakladı. AFP'nin haberine göre Dışişleri Sözcüsü Hüseyin Cevar Ensari konuyla ilgili Suudi Arabistan'ın kasıtlı eylemi diplomatik misyonları koruyan tüm uluslararası misyonların ihlalidir ifadesini kullanıyor. Ensari Suudi hükümeti oluşan hasardan ve yaralanan çalışanların durumundan sorumludur diyor. Aynı eleştirileri Suudi Arabistan'da Tahran'daki diplomatik misyonuna yapılan saldırıdan sonra İran'a yöneltmişti. Suudi Arabistan bu eleştirilere bir yanıt vermiyor. Koalisyon, yani Yemen'de operasyon düzenleyen koalisyonun bu durumu değerlendireceğini ve orada o günkü faaliyetlerine bakacağını söylemekle yetiniyor. Ama artık bu noktaya geldi ki Suudi Arabistan kendi diplomatik misyonlarına yapılan saldırıyı ya karşılık olarak Yemen'de İran Büyükelçiliğine saldırarak göstermiş oldu.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Şimdi biraz konuyu değiştiriyoruz. Çocuk istismarına doğru geçiyoruz. Çocuk istismarı, evet. Çünkü izlediğiniz zaman videoları tüyleri diken diken ediyor. Daha önce bir istismar Kayseri'deydi, hatırlayacaksınız. Bir üvey anne bir küçük çocuğa kimsenin hayal bile edemeyeceği bir işkence taktikleriyle çocuğa işkence etmişti. Bunları baba gizli kamerayla tespit etmiş, sonra da onlar internete düşmüştü. Hatta biz arkadaşlarımızla tartıştık, bu görüntüleri versek mi vermesek mi Bir De Bunu izle.com'da ve vermeye karar verdik ibret olsun diye. İzlenmesi çok kolay görüntüler değildi. Şimdi başka bir görüntü var. O görüntüde Adana'dan 9 yaşında ilkokul 3. sınıf öğrencisi, annesi ve babası boşanıyorlar. Çocuk babada kalıyor. Baba tekrar evleniyor ve evlendikten sonra da yeni bir kardeşinin olması ihtimali var. Yani eşi hamile ve bu çocuk aynı zamanda bir kardeşleri daha var, erkek kardeşleri. Üvey anneden işkence görmeye başlıyor. Okuldaki öğretmeni bu durumdan şüpheleniyor. Okuldaki öğretmeni önce anneyi arıyor, böyle bir şey olabilir mi diye. Anne babasını aramasını rica ediyor. Babasını arıyor. Babasını aradıktan sonra çocuğu okula gönderiyorlar. Ve okula geldiğinde çocuğun gözünde morlukları tespit ediyor öğretmen. O morlukları tespit ettikten sonra da hastaneye sevk ediliyor, baba çağrılıyor, polis çağrılıyor, anne geliyor falan. Ve bu mesele artık alenileşiyor, kamuya mal oluyor. O çocuğun hastanede verdiği bir yaptığı açıklamalar var. Bir büyük gibi aslında ama çocukça ve bütün samimiyetiyle o olayı anlatıyor. Onu bir dinleyelim, ondan sonra devam edelim.
Ve annem de hamile de ve annem ya, o yüzden bana çok kızıyor. Oğlu bana bir şey yapıyor, o da oğlunu suçlamıyor, beni dövüyor. Tokatla vurdu böyle iki eliyle. Babam işteydi, annenin yaptığını söyleme dedi. Korkuyorum. İyileşince eskisi gibi olmak istiyorum, bir de annemin yanında kalacağım.
9 yaşında bir çocuktu dinlediğiniz bu ses. 9 yaşında küçük bir kız çocuğu yediği dayaklardan dolayı ve tembihlemişler de sakın söyleme diye. Ama artık ortaya çıktı. Sonra gözaltına alınıyor anne ile baba. Serbest bırakılmış, artık annesinin yanında kalması gerektiğini istediğini söylüyor. Annesi de o eşinden boşandıktan sonra evlenmiş. Üvey annesinden dolayı bu hale geldi. Kızım diyor gerçek annesi, ben onların sadece cezalandırılmasını istiyorum. Şu an dışarıdalar, benim çocuğum ise hastanede yatıyor. Babası sorumsuzluğunun ve üvey annesi yaptığın hesabını versin, adaletin yerini bulmasını istiyorum diyor. Soruşturma yapılmış, ifadeler alınmış, serbest bırakılmış bu isimler. Bunu da sizlere aktaralım. Türkiye'de hep batıdan konuşulur. Bir çocuğa eğer anne baba eziyet ediyorsa bile devlet mutlaka olaya el koyar biçiminde. Bu tip durumlarda devletin daha aktif davranması gerekiyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla bu konuda biraz daha hassasiyetin tam oluşmadığını anlıyoruz. Devlette hatırlayacaksınız, kadına karşı şiddette de benzer bir durum var. Aile içi bir meseledir, kendi aralarında hallederler diye bakardı eskiden devlet. Artık farkındalık biraz değişti. Çocuk meselesine de biraz farklı bakmanın zamanının geldiğini gösteriyor bu örnek.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Devam edelim. Kadın cinayetlerini durdurma platformu dün akşam itibariyle bir konser düzenledi. Tüm geliri platforma devredilecek bir konserdi bu. O konsere kimler katıldı söyleyeyim size. Gerçekten çok da ilgi gördü. Önemli de bir konu, kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Gönüllülerin katkılarıyla devam eden bir platform ve bu konuda farkındalık yaratmak, dikkat çekmek için de ellerinden geleni yapan kadınlar, erkekler var bu platformda. İşte o konsere Aylin Aslım, Birsen Tezer, Çiğdem Erken, Erkan Uğur, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Hüsnü Arkan, Cihan Barbur ve Redin katıldığını söyleyelim. Ve Cihan Barbur da şu anda telefon attığımızda dünkü konsere katıldıktan sonra. Merhabalar.
Merhabalar.
Nasıl geçti konseriniz? Bu kadar, yani o kadar çok kötü haber verdik ki aslında bunun da başlığı biraz kötü ama yine de eylem olarak, sizin girişiminiz olarak güzel bir girişim, duyarlı bir girişim. O nedenle sizin sesinizi de duyurmak istedik. Nasıl geçti konseriniz diyerek soralım.
Konser güzel geçti. Bence umut verici geçti. Şu anlamda özellikle, hem katılım anlamında hem de bence en azından benim şahit olduğum kısmına kadar seyircinin tavrı anlamında, müthiş sessiz ve müthiş güzellikle dinleyen, bütün ilgisi sahnede olan ve ağzımızdan çıkacak en ufak bir kelimeye dahi dikkatle kulak kabartan, gözleri bizim üzerimizde olan müthiş güzel bir seyirciydi bence. Sebebimiz kötü. Yani böyle bizim ülkemizde böyle bir platform var. Ben bunu sahnede de söyledim. Ve bu platformun olması kadınlarımızı yitirmemizden kaynaklı. Sebebimiz kötü ama bir araya gelişimizdeki duruş şeklimiz bence çok asaletli ve çok özel.
Umut verici, orası çok önemli. Yani sebebi kötü derken aslında birçok ülkede de benzer sorunlar var ama Türkiye'de bugüne kadar hep bu işin üstü örtülüyordu. Bilmiyorum, bana katılır mısınız?
Artık bunun üstünü örtülecek bir tarafı yok. Ben yine sahnede de bunu telaffuz şu şekilde ettim. Sahnede yıllardır beraber çalıştığım bas gitarda Orhan Deniz, Mayıs ayında ablası katledilerek öldürüldü. Artık bu bizim içimizde olan bir şey. Bu bizim sadece bir data başlasar olarak duyduğumuz bir şey değil. Davaları da sürüyor ve biz bu işin içerisindeyiz. Yani iliğimize kadar yaşıyoruz.
Hemen birinci devre, birinci devre çevremizde böyle bir şeyi yaşamayan kadın, yani öldürülme değilse bile şiddet yaşamayan kadın hemen hemen yok gibi. Yani eskiden bu normal karşılanırken bugün buna tepki gösterilmesi de iyi ve bunun üzerine gidilmesi de aslında yok edilmesi için bir umut diye bakıyorum. O nedenle sizin girişimizi de çok değerli buluyorum gerçekten.
Teşekkür ediyoruz. Çok çok mersi. Çok sağ olun. Asıl kadın cinayetleri durdurulsun platformunun aile içlerine kadar girerek birebir herkese ilgilenmesini ben alkışlıyorum. Bize düşen 3 şarkı söylemek. Bunu da bir zahmet yapalım yani. Bu yapmasak ayıp, ayıptır yani. Bir ses çıkarmamız gerekiyor. Biz dün bir ses çıkardık.
Çok da güzel oldu çıkardığınız ses. Çok teşekkür ederiz katıldınız ve dünün izlenimlerini bizimle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ediyorum programımıza davet çok ettiğiniz varsın için.
Cihan Babur'la konuştuk. Dün akşam kadın cinayetlerini durdurma platformunun bir girişimi vardı. Orada sahne alan isimlerden birisiydi. Geceyi anlatırken de seyirciye biraz övgüyle bahsetti seyirciden. Hem ne için orada olduğunu bilen bir seyirciydi, hem bizim ne demek istediğimizi anlayan bir seyirciydi diyerek.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Bir de hava kirliliği diyeceğiz. Çünkü hava kirliliği meselesi önemli. İnsanların sağlığıyla doğrudan alakalı bir durum var. Çok fazla uyarı var ama o uyarılara karşı da alınan bir önlem çok fazla yok gibi. Şimdi özellikle Keşan'dan çok kötü haberler geliyordu. Hava kirliliğinin had safhalarında olduğu ve insan sağlığını çok ciddi biçimde etkileyeceğine ilişkin haberler geliyordu. Geçtiğimiz hafta itibariyle başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde görülmeye başlandığını söyleyebiliriz bu hava kirliliğinin. AB ölçümlerine göre 50 mikrogram metreküp. Normali bu. En üst sınır 50 mikrogram metreküp. Türkiye'de sınır değeri 90 kabul ediliyor. Keşan'dan bahsetmiştim. Son dönemde Keşan'daki bu değer 228'e ulaşmış durumda. Yani 50 nerede, 228 nerede derseniz bu meseleyi daha iyi anlamak mümkün. Bunun yarattığı bir takım sorunlar var. Tıpkı sigara gibi diyor mesela uzmanlar bunun için. Kirli havanın yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşları hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor uzmanlar. Ve diyorlar ki kronik hastalıkları olanlar, astım hastaları dikkatli olmalı. Hava kirliliği tıpkı sigara gibi hem kronik bronşitin hem de akciğer kanserinin oluşmasına neden olabilir. Kimse size hava kirliliğinden dolayı hastalandınız demiyor ama hava kirliliğinden dolayı hastalanıyorsunuz. Bunun değerlendirmesini yapalım istedik. Cevahir Efe Akçelik, Çevre Mühendisleri Odası Genel Sekreteri şu anda telefon hattımızda. Merhabalar.
Merhaba, iyi akşamlar.
Vallahi söylediklerim doğru mu bilmiyorum ama herhalde hastalıkların bir bölümü hava kirliliğinden meydana geliyor da biz pek farkında değiliz. En azından herhalde uzmanların uyarısı bu yönde.
Evet, yani İstanbul'daki son hava kalitesi değerlerine baktığımız zaman, yani özellikle kronik hastalığı olan işte KOAH ya da astım gibi problemi olan insanların daha da uzun bir etki, yani bu hava kirliliği böyle sürerse ciddi problem yaşayacağı aşikar yani.
Keşan'da ama yaşandığı için herhalde oradaki durum biraz daha kötü.
Tabii Keşan, bu bakanlığın hava kalitesi izleme anına baktığımız zaman işte Keşan, Düzce, Iğdır gibi iller ve ilçelerde durum daha da sıkıntı. Çünkü orada bakanlığın belirttiği mesela 35 gün sınırı var bakanlığın. 35 gün hava kalitesi sınırını aşabilir. Yani insan sağlığı açısından fazla bir etkisi yoktu 35 günün. Ancak işte bu saydığım il ve ilçelere baktığımız zaman işte 120 gün, 126 gün insanlar kötü hava solumuş oluyor kaba tabirle böyle.
Nasıl şey yaparız bunu bir karşılaştırmaya? Yani bir paket sigara içmiş gibi mi oluyor? İki paket sigara içmiş gibi mi oluyor? Hiç
yani o havada. Aynen. Yani sigarayla karşılaştırsak tabii ki yani 2-3 pakete tekabül edebiliyor. Yani şöyle baktığımız zaman şimdi demin bahsettiğim gibi hani kaba tabiriyle işte insanlar 126 gün boyunca temiz havadan mahrum olmuş oluyor. Hani sanki sigara içilen bir ortamda yaşamış vesaire gibi. Yani 126 gün gerçekten uzun bir süre. Ki bahsettiğimiz gibi KOAH ya da hava kirliliğinden kaynaklı olan hastalıklar maruziyet süresiyle biraz daha ilişkildir. Ve bu maruziyet süresi uzadığı için de çeşitli sıkıntılar yaşanabilir.
Peki niye kirlendi hava birden? Geçen sene de böyleydi, biz mi fark etmedik? Çünkü geçen sene pek bu kadar konuşmadık bu meseleyi.
Yani şöyle şimdi özellikle İstanbul düzleminde konuşmak gerekirse son zamanlarda da kamuoyunda bir gündem oluştu İstanbul'un hava kirliliği ile ilgili. Şöyle, şimdi bunun çeşitli sebepleri var. Bir, öncelikle nüfus planlaması, işte bu kentsel dönüşüm projeleriyle bir anda nüfus patlaması yaşanması özellikle büyük ilçeler için ve bu nüfusun da işte ekonomik darlıklarından sebebiyle işte kalitesiz kömür yakıt kullanımı, İstanbul dışında mesela Keşan'da atıyorum ki Keşan düzleminde konuşursak sanayi kuruluşlarının denetlenememesi, Iğdır düzleminde konuşursak coğrafi yapısı artı işte bu kalitesiz kömür yakıt kullanımı olarak nitelendirebilir. Zaten hava kirliliğinin en önemli kaynaklardan biri de ısınmadan kaynaklı kirlilik olarak adlandırıyoruz. Evet. Ve baş sebebi de bu kalitesiz kömür yakıtı, yani kontrol edilemeyen kömürlerin işte halk tarafından kullanılması olarak nitelendirebiliriz. İkincisi ise bu taşıtlardan kaynaklı kirlilik. İstanbul ilçelerine baktığımız zaman işte Mecidiyeköy, Esenyurt, İğnebosna'daki gibi ilçeler özellikle iş çıkışlarında yaşanan bu trafik yoğunluğu ya da gün içerisindeki işte Mecidiyeköy bir iş merkezi olarak nitelendirebiliriz Mecidiyeköy ilçesini. Ve buradaki taşıtların yoğunluğundan sebeple çeşitli gaz kirleticileri havada konsantrasyonun arttığını biz bu hava kalitesi izleme ağından yorumluyoruz. Ve bunun da en önemli sebebi de işte bunun özellikle egzoz ölçümlerinin düzenli yapılmaması ya da kağıt üstünde yani günü geçirmek adına bunların bakanlık tarafından bu yapan kuruluşların denetlememesi olarak yine adlandırabiliriz. Üçüncüsü ise özellikle bir İstanbul düzleminde bir şey, hakim rüzgar yönünün kesilmesi. Nasıl bu? Öyle ki İstanbul artık gökdelenler ya da ne bileyim yüksek katlı binaların yapıldığı bir şehir haline getirilmeye çalışıyor. Bir hizmet kenti haline getirilmeye çalışıyor. Ve bu hizmet kenti yapılırken de maalesef İstanbul coğrafyası çok önemsenmiyor. İstanbul'un hakim rüzgar yönü kuzeydir.
Evet.
Kuzey ormanlarından gelen bir rüzgar İstanbul havasını temizler. Ancak bizler bu yaptığımız gökdelenler, bu binalar, plansız kentleşme sonucunda bu rüzgar yönünü kestik. Bu neye tekabül ediyor? İstanbul'da
o zaman da pis hava bir yerde duruyor yani. Dağılamıyor. Pis hava
duruyor aynen, yani sirkülasyonu engellediğimiz için bu rüzgar bunu dağıtamıyor. Bu da bir sebebi.
Ama çözümsüz şeyler söylüyorsunuz buralarda özellikle. En azından yakıt kullanımında dikkat edilerek bir sanıyorum önlem alınabilir. Araçlarla ilgili çözüm pek görünmüyor. İstanbul ve trafik baktığınız zaman mümkün değil. Biz de Yenibosna'dayız burada herhalde o kötü havayı içimize çekenler arasındayız. Diğer tarafı da artık binalar yapılmış, onu yıkmak lazım ki o öyle bir şey yap. Peki nasıl koruyacak insanlar kendilerini? Çok kısa lütfen.
Şöyle şimdi öncelikle yani bu aşamadan sonra aslında bireylerin çok yapabileceği bir şey yok. Yani en fazla yaparken aldığı kömür torbasının işte bakanlık tarafından uygunluk raporu var mı yok mu buna bakabilir. Yani çok bireysel önlemler söylüyorum. İkincisi ise belki toplu taşımayı tercih edebilirler. Metro vesaire.
Ya maske falan taşıma takmak kurtarır mı? O anlamda şey aslında ben.
Daha o mesela Çin'deki gibi şeye gelmedik ama yani önümüzde bu engelleri şeyleri yapamazsak, önlemleri almazsak maske takabileceğimiz günler gelebilir yani. Şu anda o kadar kötü değil mi?
O noktada
Çin'de
değiliz.
Durumda, haberlerde görmüşsünüzdür. Çin'de evet, artık belli bir saatten sonra yaşlıların, çocukların dışarı çıkmasını yasakladılar. İşte maske takmak zorunlu hale geldi vesaire. Henüz bu duruma gelmedik ama önümüzde canlı bir örnek var. En azından bundan kendimize dersler çıkarmalıyız. Buna göre işte bahsettiğim gibi bunlar çok genel bir şeylerdi. Bunun dışında yapılacak tabii çok şey var halk kirliliğinin önlemi açısından. En önemlisi mesela yeşil alanların arttırılması.
Tabii ki.
Bu konuda çalışmalar yapılabilmeli. Bir de tabii ki en çok önemli olan işte kuzey ormanların, İstanbul'da kuzey ormanları İstanbul açısından çok önemli. Yani
ağaçları kesmeyelim. Üzerlerine yani, ekleyelim diyorsunuz.
Çünkü
çok
kuzey ormanları İstanbul'da kalan son karbon yutak alanı, yani İstanbul havasını temizleyen filtre niteliğinde. Ve bugün uygulanan projeler, işte 3. Havalimanı, 3. Köprü gibi projelerin hepsi kuzey ormanları alanı üzerine yapılıyor. Yani biz örneğin bir 3. Havalimanı projesinde 2 milyon ağacı kesmeyi göze alabiliyorsak o zaman da hava kirliliği yaşamayı da göze alacağız.
Göze almış olmamız yani lazım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, bilgilendirdiğiniz
için. Rica ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Cevahir Efe'ye Akçelik'le konuştuk. Evet, ağaç kesmeyelim. Ağaç kestiğimiz zaman sorun gerçekten içinden çıkılamaz hale alıyor. Birkaç başlık ileteceğim. Ondan sonra bu Silivri bizim vazgeçilmez programlarımızdaki duraklarımızdan birisi. Bugün Silivri'de Kardeş Türküler nöbet tutmuştu. Onlarla bir bağlantı gerçekleştireceğiz ama onun öncesinde Mehmet Aksoy daha önce Ağrı'da bir heykeli biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Ucube'ye benzettiği için yıkılmıştı. Aynı Mehmet Aksoy'un bu kez de Ümraniye Soyak Yenişehir Kibele evleri içerisindeki heykeli yıkılmak üzereyken bu sefer kendisi müdahale etti ve atölyesine taşıttırdı. Aslında durumun heykelle ilgisi yokmuş. Ümraniye Belediyesi yıktırıyordu orayı. Evleri yıktıracakken heykel de arada girecekmiş ve gerçekten çok da üzgünmüş Mehmet Aksoy o yıkım esnasında ve gidip olaya müdahale edip heykelini kendi atölyesine götürmüş. Bugün ODTÜ'yü hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı da gündemini almış ve oraya mutlaka müdahale edilmeli, YÖK başkanına söyledim demişti. ODTÜ'lüler bir açıklama yaptılar. O açıklamada kimse elini ODTÜ'nün içine uzatmasın diyorlar ve şöyle deniyor o açıklamada. Öğretim üyeleri de var. Hatta rektörün eşi de o öğretim üyeleri arasında, bunu imzalayan öğretim üyeleri arasında. ODTÜ aynı zamanda farklı görüş ve inançlara saygılı. Evet, çok konuşunca boğazım tıkandı. Özür dilerim. ODTÜ aynı zamanda farklı görüş ve inançlara saygılı, bunların özgürce dile getirildiği ve yaşandığı, sorunlarını çoğulcu, katılımcı ve hoşgörülü yaklaşımlarla çözebilme kültürüne sahip bir üniversitedir. ODTÜ yönetimi, çalışanları, öğrencileri ve mezunlarının özverili çabalarının ürünü olan bu demokratik kültür, ülkemizin köklü üniversite geleneğinin bir parçası olarak aydınlık geleceğinin de güvencesidir diyor. Ve bütün üniversiteleri, ODTÜ'lüleri, mezunları, eski çalışanlarını ve yeni öğrencilerin hepsini üniversite özelliğine ve akademik özgürlüklere sahip çıkmaya davet ediyor bu bildiride. 700 ODTÜ'lü akademisyen altına imza atmış ve üniversitemize karışmayın diyor. Biz kendi özelliğimize sahip çıkarız, inançlara da saygılıyız. Son bir başlıkta Twitter'dan hatırlayacaksınız, 150 bin lira bir içeriği kaldırmadığı için Türkiye Twitter'a ceza kesmişti ve o 150 bin lira cezaya karşılık Twitter'da Türkiye'ye dava açtı. Cezanın ödenmemesi için 30 günlük süre tanımıştı Türkiye cezayı ödemek için. O ceza ödenmedi ve ilk olarak Twitter'ın bu haksız uygulama diyerek Türkiye'ye dava açtığı belirtiliyor. Ve gerçekten ilginç, son dönemde sosyal medya üzerinden Türkiye Devleti ile Twitter arasındaki gerilim mahkemeye taşınmış durumda. Karşılıklı davalaştılar. Kimin haklı olduğunu dava sonuçları gösterecek.
Kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak, telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Artık yavaş yavaş programın sonuna gelirken şu Silivri durağımıza da uğramamız gerekiyor elbette. Çünkü arkadaşlarımız Silivri'de cezaevinde ve 40. günde geçtiler biliyorsunuz. İkisi bir araya geldiler diye sevinenler ve sevindiği için haber yapanlar var. İkisinin bir araya gelmesi evet olumlu bir gelişme ama sevinecek gelişme tahliye olmaları olacak. Onların cezaevinde olmalarına ilişkin tepkiler de devam ediyor. Toplumun her kesiminden Mete Akyol'un başlattığı umut nöbetini tutan isimler var. Bugün de Kardeş Türküler oradaydı. Kardeş Türküler dargın mahkumlu umut nöbeti diye haber oldu bugün. Cezaevinin önünde dargın mahkum türküsünde söylediler. Feryal Önay şu anda telefon attığımızda. Merhabalar Feryal Önay.
Merhaba Yavuz Bey, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz ne yaptınız Silivri'nin önünde?
Çok üşüdük ve hemen aklımıza içeridekiler
ya,
geldi.
Değil mi? İnsanın hemen böyle karşıya bakınca içi daralıyor.
Çok fena. Yani bildiğiniz tipi vardı.
Evet.
Yani yağmur vardı aslında, kar değil ama.
Evet.
O kadar şeydi. Biz sonuçta rahat rahat minibüsümüzle geldik. Nöbetimizi tuttuk. Gittik ama sahiden giderken onu düşünerek gittik. Yani ne yapıyorlar acaba, üşüyorlar mı diye.
Evet.
Yani sahiden bazen insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Onu
çok can sıkıcı bir kere. Yani
evet,
hiç yakışmıyor. Değil mi? Can Dündar'ı siz de iyi tanıyorsunuz biliyorum.
Tabii beraber sahneye çıkmıştığımız
var. Evet,
bir belgesel
konuşmasına
evet, yer almıştığımız var. Çok sevdiğim bir insandı evet. Sahiden kendisi. Ama onun ötesinde o kadar absürt bir memlekette yaşıyoruz ki o kadar bir anda kendinizi hapishanede bulabiliyorsunuz. Bir anda ya ertesi gün yaşayıp yaşayamayacağınızı bilemiyorsunuz. Özellikle 2015 bunu bize çok yaşattı.
Evet.
Çok arkadaşımızı, tanıdığımız insanları, isimleri kaybettik. Hala bir savaş içerisindeyiz. Türkiye'de büyük bir savaş yaşanıyor ve ölümler her gün her gün ölüm haberleriyle uyanıyoruz, yatıyoruz. Can Dündar bu haberlerin içerisinde bizimki ne ki demişti. Tabii yani kendisi içeriden tevazu gösteriyor.
Oradan bakınca ama, öyle de buradan bakınca pek öyle değil.
Tabii özgürlüğünüz elinizden alınıyor.
Evet.
İşte yani haberleşme özgürlüğünüz, her türlü özgürlüğünüz, sokakta dolaşma özgürlüğünüz her türlüsü elinizden alınıyor ve haber yaptığınız için, doğruları anlatmaya çalıştığınız için.
Ve absürt suçlamalarla. Yani evet, ajan evet. diyerek, örgüt üyesi evet, diyerek, evet. silahlı örgüt üyesi diyerek falan.
Yani her an hepinizin başına gelebilecek bir şey bu. Sanatınızı yaparken sahneden söylediğiniz evet, bir şarkı, bir türkü, bir söz, bir cümle. Artık her an, her yerde her şey başınıza gelebilir. Bu hissi yaşamak çok feci. Ama yine de hani ismi güzel, Umut Nöbeti.
Evet.
Biz oraya bir avuç insan gittik bugün ama her gün gidilmesi çok güzel. Yani Dilek Hanım'ı da aradık. Dedik hı hı. selamımızı bir şekilde görüştüğünüzde iletin. Çünkü onun yani o selamlar iyi geliyor insana. İyi gelir mutlaka. Biraz iyi, birbirimizi iyileştirmek için böyle etkinliklere katılıyoruz. Yoksa biz neyiz ki, bir avuç insanız sahiden.
Ama bir avuç bir avuç o umut çok önemli bir evet. şey. Gerçekten de iyi bir şey yaptınız.
Evet evet. Yani iyi ki gittik oraya. Tekrar selamlar, sevgiler. Cezaevinde tüm gazeteci arkadaşlarıma, sanatçı arkadaşlarıma, herhangi bir sivil arkadaşıma, dostuma hepsine selamlar olsun.
Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Feryal Öney.
Ben biz teşekkür ediyorum.
Programımızı sizin Dargın Mahkum türkünüzle kapatalım istiyoruz. Çok
nasıl,
sağ olun.
Nasıl güzel yazmış Aşık Mahsuri. Her dönemi anlatıyor.
Aynen.
Dinleyicilerinize de selamlar, sevgiler.
Çok teşekkürler.
Hoşçakalın.
Kardeş türkülerden Can Dündar'a, Erdem Gül'e oradan hediye etmişler. Biz de buradan onlara göndermiş olalım. Saat 24'te bu programın tekrarının olduğunu hatırlatalım. Yine RSFM'de isterseniz tekrarını dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bidebunuizle.com internet adresinden de programın tamamını görüntülü olarak izleyebilirsiniz diyelim. Yarın saat 17.30'da burada olacağımızı yeniden hatırlatalım. Görüşmek üzere diyelim. Sizi kardeş türkülerle baş başa bırakalım.
Geldi kırka çıktı, girdim yerde öldüm, dostlar. kalacaktı? Vurulup vurulup sana kan nerede mi kalacaktı? Darılır darılır ben sana can böyle olacaktı? Vurulup vurulup bak sana kan nerede mi kalacaktı? Darılır darılır ben sana can böyle olacaktı? Vurulup vurulup bak sana kan nerede mi kalacaktı? Sana can böyle mi olacaktı? Vurulup vurulup bak sana kan nerede mi kalacaktı?
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.